Evet, Romalılar 9. bölüme başlıyoruz bugün. Romalılar 9, 1'den 18'e okuyacağız. Önümüzdeki haftada Romalılar 9'u tamamlayacağız. Bildiğiniz gibi Romalılar kitabını baştan sona inceleyeceğiz. Bugün 9. bölüme giriş yapıyoruz. Evet, önce Mısır'dan çıkış 9, 13'ten 21'e okuyacağım. Rab Musa'ya şöyle dedi: sabah erkenden kalkıp Firavun'un huzuruna çık, de ki İbranilerin Tanrısı Rab şöyle diyor: halkımı salıver, bana tapsınlar. Yoksa bu kez senin görevlilerinin, halkının üzerine bütün belalarımı yağdıracağım. Öyle ki bu dünyada benim gibisi olmadığını öğrenesin. Çünkü elimi kaldırıp seni ve halkını salgın hastalıkla vurmuş olsaydım, yeryüzünden silinmiş olurdun. Gücümü sana göstermek, adımı bütün dünyaya tanıtmak için seni ayakta tuttum. Hala halkımı salıvermiyor, onlara üstünlük taslıyorsun. Bu yüzden yarın bu saatlerde Mısır'a tarihinde görülmemiş ağır bir dolu yağdıracağım. Şimdi buyruk ver, hayvanların ve kırda neyin varsa hepsi sığınaklara konsun. Dolu yağınca eve getirilmeyen, kırda kalan bütün insanlarla hayvanlar ölecek. Firavun'un görevlileri arasında Rabbin uyarısından korkanlar köleleriyle hayvanlarını çabucak evlerine getirdiler. Rabbin uyarısını önemsemeyenlerse köleleriyle hayvanlarını tarlada bıraktı, diyor Rabbin sözü. Evet, Romalılar 9, 1'den 18'e şöyle diyor: Mesih'e ait biri olarak gerçeği söylüyorum. Yalan söylemiyorum. Vicdanım da söylediklerimi kutsal ruh aracılığıyla doğruluyor. Yüreğimde büyük bir keder, dinmeyen bir acı var. Kardeşlerimin, soydaşlarım olan İsraillerin yerine ben kendim lanetlenip Mesih'ten uzaklaştırılmayı dilerdim. Evlatlığa kabul edilenler, Tanrı'nın yüceliğini görenler onlardır. Antlaşmalar, buyurulan kutsal yasa, tapınma düzeni, vaatler onlarındır. Büyük atalar onların atalarıdır. Mesih de bedence onlardandır. O her şeyin üzerinde hüküm süren, sonsuza dek övülecek Tanrı'dır. Amin. Tanrı'nın sözü boşa çıktı demek istemiyorum. Çünkü İsrail soyundan gelenlerin hepsi İsrailli sayılmaz. İbrahim'in soyundan olsalar bile hepsi onun çocukları değildir. Ama senin soyun İshak'la sürecek diye yazılmıştır. Demek ki Tanrı'nın çocukları olağan yoldan doğan çocuklar değildir. İbrahim'in soyu sayılanlar Tanrı'nın vaadi uyarınca doğan çocuklardır. Çünkü vaat şöyleydi: gelecek yıl bu zamanda geleceğim ve Sara'nın bir oğlu olacak. Ayrıca Rebeka bir erkekten, atamız İshak'tan ikizlere gebe kalmıştı. Çocuklar henüz doğmamış, iyi ya da kötü bir şey yapmamışken Tanrı Rebeka'ya, büyüğü küçüğüne kulluk edecek dedi. Öyle ki Tanrı'nın seçim yapmaktaki amacı yapılan işlere değil, kendi çağrısına dayanarak sürsün. Yazılmış olduğu gibi: Yakub'u sevdim, Esav'dan ise nefret ettim. Öyleyse ne diyelim? Tanrı adaletsizlik mi ediyor? Kesinlikle hayır. Çünkü Musa'ya şöyle diyor: merhamet ettiğime merhamet edeceğim, acıdığıma acıyacağım. Demek ki bu insanın isteğine ya da çabasına değil, Tanrı'nın merhametine bağlıdır. Tanrı kutsal yazıda Firavun'a şöyle diyor: gücümü senin aracılığınla göstermek ve adımı bütün dünyada duyurmak için seni yükselttim. Demek ki Tanrı dilediğine merhamet eder, dilediğinin yüreğini nasırlaştırır. Evet, Tanrı'nın yaşayan sözü bizlere böyle söylüyor. Evet, Pavlus'un Romalılara verdiği müjdenin tam ortasında İbrahim'in yer aldığını görüyoruz. Evet, İbrahim imanla imanlıların atasıdır, imanlıların babasıdır. İbrahim ne keşfetmiştir? Yani ne yaptı da birden İbrahim bizim atamızdır diyoruz, imanların atasıdır diyoruz. Evet, İbrahim yalnızca, sadece ve yalnızca imanla aklanabileceğimizi bizlere öğretti. Sadece ve yalnızca saf bir imanla aklanıyoruz. Hiçbir şekilde yaptığımız kendi işlerimizle, kendi sevaplarımızla değil, sadece imanla aklanıyoruz. Ve bu iman Tanrı'nın armağanıdır. Evet, İbrahim Tanrı'ya iman etti ve onun imanı kendisine doğruluk olarak sayıldı. Evet, övünecek bir şey getirmedi. Yani hiçbir ücret kazanmadı. İbrahim'e gelen bereketler İbrahim'den değildi. Ona bağlı, onun yaptığı bir şeylerden kaynaklanmıyordu. İstediği ya da yaptığı herhangi bir şeye bağlı değildi elindekiler. Evet, çünkü İbrahim ve karısı neredeyse ölü sayılırlardı. Epey yaşlıydılar. Ama Tanrı onların ölü bedenlerinden yeni bir yaşam çıkardı. Hatta bu yaşamı yoktan var etmiş oldu. Ve onlara yeni bir soy, yeni bir nesil, mirasçılar ortaya çıkarttı. Hatta İbrahim'den bir ulus türetti. Ve Tanrı'nın sözü, yani vaadin sözü, İbrahim'in imanında güçlenmesine sebep oldu. Tanrı'nın vaat ettiği şeyin gerçekleşeceğinden emindi İbrahim. Çünkü Tanrı bunu gerçekleştirmeye, Tanrı'nın bunu gerçekleşmeye gücü yetiyordu. Ya Tanrı bu güce sahiptir. Yine de İbrahim'in soyundan gelen herkes onun soyundan değildir diyor Pavlus. Evet, bu Pavlus'un Romalılar 9'da bizlere anlatmaya çalıştığı gerçek. İbrahim'den gelen herkes, yani İbrahim'in soy ağacından gelen, gerçekten de annesi de babası da İbrahim'den geliyor diye birisi kendisine İsrailli diyemez. Pavlus burada bunu anlatıyor. İsrail soyundan gelen herkes İsrail'e ait değildir. Pavlus'un müjdesinin argümanı 9. bölümde bir dönüş yapıyor ve açıkçası zor bir öğreti olan bu öğretinin içeriğini bizim de anlamaya çalışmamız gerekiyor. Gerçekten zor bir konuya değiniyor Pavlus. Hatta kendi halkım için keşke ben lanetlenseydim diyor. İlk olarak Pavlus'un seçilmişlik hakkındaki öğretisi tabii böyle soyutsal bir öğreti, doktrinsel bir öğreti değil. Tanrı'nın kendi doğasından çıkarım yaparak ulaştığı böyle bir sonuç da değil. Yani felsefi bir sonuç da değil. Mesih'in gerçeğinin ve yüreğindeki büyük üzüntü ve dinmeyen kederin bir meyvesi. Pavlus burada bu gerçeği, bu kurtuluş gerçeğini kendi halkına anlatmak istiyor. Roma'da yaşayan Yahudilere bunu, Roma'da yaşayan Yahudilerin bunu anlamalarını istiyor. Orada bu Yahudiler Hristiyanlaşmışlardı, Hristiyan olmuşlardı ama bazı şeyleri anlamıyorlardı. Yani biz İbrahim'den geldiğimiz için Roma'daki kilisenin başı da biz olmalıyız diyen bir kalabalık vardı. İşte Pavlus bazı gerçekleri, bazı kurtuluş gerçeklerini anlamaları için bunları yazıyor onlara. Hatta keşke ben de lanetlenseydim. Bedene göre akrabam olan kardeşlerim için Mesih'ten ayrılsaydım diye yazıyor. Böyle zor bir öğretinin zorlanmadan öğretilebilmesi de gerçekten çok zor. Pavlus zorlanıyor, zorlanırken de keşke ben lanetlenseydim diyor ve bu zor öğretiyi burada yazarak Roma'ya gönderiyor. Evet, Pavlus'un bu ayetleri gözyaşları içinde yazdığını biliyoruz. Buradaki ikinci önemli nokta, birçok kişi İsrail ve kilise konusunu düşündüklerinde İbrahim'in Pavlus'un hikayesinin tam ortasında olduğu gerçeğini göz ardı ediyorlar. İbrahim, Pavlus'un buradaki anlattığı hikayenin tam ana konusudur. Tam ortasındadır. Bugün dünyadaki dini kurumlar İbrahim'i işte ataları, ecdatları, dünyanın tek tanrılı üç dininin ortak kaynağı ve potansiyel olarak bütün bunları birleştirici bir unsur olarak görüyorlar. Dünyanın İbrahim'i işte genlerine, ete kemiğe bürünmüş soyuna göre tanıyor olması da biraz ironik bize göre. Bu Pavlus'un söylediğinin aslında tam tersi. Pavlus'un çok açık bir şekilde söylediği gibi İbrahim imanla babamızdır. Bizler eğer Rabbimiz İsa Mesih'e iman ediyorsanız sizler İbrahim'den geliyorsunuz. İbrahim'in imanından geliyorsunuz. Pavlus öz ve öz İbrani, öz ve öz Yahudi olmasına rağmen İbrahim'in imanından gelmenin esas olduğunu bizlere anlatıyor. Evet, İbrahim imanla babamızdır. İshak imanın yani vaadin çocuğudur. Bedenin ya da yasanın değil. Bedene göre İbrahim'in övünecek hiçbir şeyi yoktu. Dahası bedene göre soyunun da övünecek hiçbir şeyi yoktu. Eski antlaşmada da görüyoruz, isyan üstüne isyan, günah üzerine günah işliyor İsrail halkı. Her şeye rağmen Rabbin onları affettiğini görüyoruz. Evet, Pavlus aynı milletten olan kardeşleri İsrail ulusunun imansızlığıyla mücadele ederken, kendi kardeşleri olan İsrail ulusunun imansızlığıyla mücadele ederken inancın temel sorusuyla da mücadele ediyor. Neydi temel soru? İmanın temel sorusu, inancının temel sorusu Tanrı sözünün güvenilirliği. Tanrı sözünün güvenilirliği, Tanrı'nın vaatlerinin güvenilirliği. Gerçekten de Tanrı'nın sözü güvenilir miydi? Yoksa oluşturdukları geleneklerle devam etse miydiler? Yani Tanrı'nın vaatleri güvenilir vaatler miydi? İsrail'in başarısızlığı Tanrı'nın ya da vaatlerinin başarısızlığı değildir. Neden? Çünkü İsrail'in soyundan gelenlerin hepsi İsrail değildir. İbrahim'in soyundan gelenlerin hepsi de İbrahim'in çocukları değildir. İşte Pavlus bunu anlamamızı istiyor. Çünkü Tanrı'nın çocukları bedenin çocukları değildir. Tanrı'nın çocukları bedenin çocukları değildir. Vaadin çocuklarıdır. Aynen İshak nasıl vaadin çocuğuysa, vaat edilen İshak idiyse Tanrı'nın çocukları da vaadin çocuklarıdır. Pavlus burada konuyu değiştirmiyor. Hala müjde hakkında konuşmaya devam ediyor. İncil'in kurtuluş müjdesini burada veriyor. Bu müjdeyle ilgili, bu müjdeyle alakalı bir sorudur. Evet, Tanrı'nın çocukları kimlerdir? Bu kişiler nasıl Tanrı'nın çocukları oluyorlar? Tanrı'yla aranız nasıl düzeliyor? Onun mirasına nasıl sahip oluyorsunuz veya onun mirasını nasıl paylaşıyorsunuz? Ve İsrail, tüm İsrail çok fazla şeye sahipti. Neydi? Tanrı'nın çocuklarıydılar. Yani evlat edinilmişlerdi. Yüceliğe sahiplerdi. Antlaşmalar onlarındı. Yasa onlarındı. Tanrı'nın yasası onlarındı. Tapınmalar ve vaatler onlardaydı. Atalar onların atalarıydı. Bedenlerine göre kan bağıyla bağlı oldukları İbrahim, İshak ve Yakup'un çocuklarıydılar. Ve burada en dikkat çekici olanı onların bedeninden, yani onların soyundan, onların ırkından sonsuza dek bereketlenmiş her şeyin üzerinde Tanrı olan Mesih'in gelmesiydi. Evet, başka hiçbir ırka yeryüzünde bu İsrail ırkından fazla önem verilmemişti. daha fazla ayrıcalık, daha fazla onur bahşedilmemiştir. Evrenin yaratıcısı Rabbimiz İsa Mesih bile bu halkın arasında doğmuştu. Bütün bunlara rağmen Pavlus İbrahim'den gelen herkes İbrahim'in çocuğu değildir diyor. İsrail'den gelen herkes İsrail değildir diyor. Ama İbrahim'in kendisi müjdeyi keşfettiğinde, Tanrı'nın önünde övünecek hiçbir şeyi olmadığını anlamıştı. Pavlus da aynı şekilde 8. gün sünnet olmuş, İsrail ulusundan, Benyamin oymağından, İbrani ve tam İbranilerin İbranisi denebilecek birisiydi. Yasayı çok iyi bilen, çok gayretli, yasaya göre suçsuz, çok ünlü bir Yahudi alimdi Pavlus. Pavlus'un övünecek tabii ki birçok şeyi vardı ama burada kendisini anlatırken övünecek hiçbir şeyinin olmadığını söylediğini görüyoruz. Pavlus'un gerçekten de övünecek hiçbir şeyi yoktur. Ama Mesih'i kazanmak için her şeyi önemsiz saymaktadır. Pavlus, İsrail'in tüm bu bereketlerinin Mesih'i kazanmak için çer çöp olduğunu söylüyor bizlere. Hatta Mesih'e işaret eden bu bereketlerin bile antlaşma, halkın yani İsrail halkının evlat edinilmesi, Tanrı'nın yüceliğinin onların tam ortasında olması anlamına gelen buluşma çadırı ve tapınak bunlardan bahsediyor. Ve bütün bunlar Mesih'e işaret eden tipler ve gölgelerdi. Kudretli ve güçlü örneklerdi bunlar. Amaçlandıkları gibi kullanıldıklarında kurtarmaya muktedirdiler. Mesih'in kendisi ve Rabbin Mesih'teki kurtuluşu için bir yer tutucuydular. Çünkü İsrail Mesih'in sadece vaadine güvenmemeli, Mesih'in kendisine güvenmeliydi. Eski antlaşmadaki imanlılar nasıl kurtuluyordu? Mesih'e bakarak, değil mi? Sadece ve yalnızca Mesih aracılığıyla, imanla, aklanarak kurtuluyorlardı. Yeni antlaşmadaki imanlılar da yine aynı şekilde sadece ve yalnızca imanla Mesih'e bakarak kurtuluyorlar. Aynen bizler nasıl kurtuluyorsak eski antlaşmadakiler de yeni antlaşmadakiler de aynı şekilde Mesih aracılığıyla kurtuluyorlardı. Ve vaadin tam olarak anlamı şudur. Gelecek yıl bu zamanlarda döneceğim ve Sara'nın bir oğlu olacak. Evet, gelecek yıl bu zamanlarda döneceğim ve Sara'nın bir oğlu olacak. Gerçekten de ne kadar yani özel bir inanç, ne kadar eşsiz bir anlayış. Burada tabii müjdenin verilişini görüyoruz. Bir müjde veriliyor. Müjde verilen bir sözlü bir müjdeyle aktarılıyor. İşte müjde bu kadar özel. Bir oğlun bir varisin olacak. Musa'nın bize İbrahim'in iman ettiğini ve doğru sayıldığını söylediği Yaratılış 15'te İbrahim'in Tanrı'ya alternatif bir planla geldiğini hatırlayın. Avram, Rabbe madem bana hiç çocuk vermedin Şamlı Eliezer mirasçım olmuş olsun demişti. Rab de ona bu adam senin mirasçın olmayacak ama kendi bedeninden çıkacak biri senin mirasçın olacak demişti. Göklere bak, sayabilirsen yıldızları say, senin soyunda öyle olacak. İbrahim ne yaptı? Rab'be iman etti ve İbrahim'in imanı İbrahim'in doğruluğu sayıldı. Rab İbrahim'i imanıyla akladı. İmanıyla İbrahim'i doğru kıldı, doğru saydı. Evet, eski antlaşmada da imanla aklanmayı, imanla doğru kılınmayı görüyoruz. İmanla gelen bu aklanmadan sonra Sara başka bir bedensel plan ortaya atıyor. Rab çocuk doğurmamı engellediğine göre hizmetçim Hacer'e git diyor. İbrahim de hemen dinliyor, Hacer'e gidiyor, Hacer'le yatıyor ve bunun sonucunda İsmail doğuyor. Ama Tanrı'nın vaat ettiği çocuk Sara'dan doğacak bir çocuktu. Hacer'den doğacak bir çocuk değildi. Evet, bu vaat çocuğu değildi. Yani İsmail vaat çocuğu değildi. Çünkü senin tohumun İshak aracılığıyla isimlendirilecek Sara'nın bir oğlu olacak vaadi vardı. Çünkü İbrahim'in isteğiyle ya da İbrahim'in çalışmasıyla çocuğuna isim verilmeyecekti. Ama bu çocuk vaatle olacaktı. Ve İshak bu vaade, yani imana dayanan bir çocuk olacaktı. Ve İbrahim tüm inananların, bu yüzden İbrahim tüm inananların babasıdır. Ve böylece Tanrı seçim amacına uygun olarak İsmail'i değil, aslında İshak'ı mirasçı olarak seçmiştir. Ve Musa bu seçilmişlik ilkesini yaratılış kitabı boyunca kitaptaki bütün hikayelere örüyor, bütün hikayelere dokuyor. Bütün eski antlaşmada bu seçilmişlik hikayesini görüyoruz. Bir İbrahim'in seçilmesi ve İbrahim'e iman armağanının verilmesi ve İbrahim'den gelen İshak'ın vaat çocuğu olması ve onun seçilmişliğiyle tüm eski antlaşma halklarının İshak'tan gelerek İsrail halkını oluşturması ve İsrail halkının isyanlarına rağmen içlerinden küçük bir azınlığın imanla Mesih'e kadar dayanması, Mesih'e kadar gelmesi hikayesini görüyoruz. Çünkü bu ilke müjdenin ayrılmaz bir parçasıdır. Tanrı'nın kurtuluş planının normalde aileler, nesiller, hatta uluslar ve klanlar aracılığıyla aktığı gerçeğine rağmen ilk andan itibaren bireysel aileler iman çocukları ve isyan çocukları dünyaya getiriyorlar. Ancak Tanrı'nın antlaşma vaatlerinin ailesel doğasına rağmen hem İsmail hem de İshak sünnet edilmişti. Tanrı'nın seçim amacı veya Tanrı'nın seçim yapmaktaki amacı kurtuluşumuzun işlerle ya da doğum yeriyle değil, yalnızca Tanrı tarafından olduğunu gösteriyor. Evet, Tanrı'nın seçim yapmaktaki amacı tamamen Tanrı'nın elindedir. Böylece Kayın ve Habil'e, İshak ve İsmail'e bu ilkeyi diğerlerinden daha açık bir şekilde gösteren Yakup ve Esav katılıyor. Aynı babadan ve aynı anneden doğan iki kardeş olan Yakup ve Esav, daha doğmadan önce, iyi ya da kötü bir şey yapmadan önce Rebeka'ya, büyüğü küçüğüne hizmet edecek denmişti. Evet, daha çocuklar doğmadan Esav'ın Yakub'a hizmet edeceği ön bildirisi veya peygamberliği yapılıyor. Miras ilkesi, öncelik ilkesi, hakkaniyet veya hak etme ilkesi Tanrı'nın seçme amacı tarafından tersine döndürülüyor. Ve bu doğum öyküsünün anlamı, Yakup ve Esav'ın krallıktaki yeri hakkında herhangi bir karışıklık olmaması için peygamber Malaki bize Rab'den şöyle söz ediyor. Malaki 1-2-3'te Yakup'u sevdim ama Esav'dan nefret ettim diyor. Evet, Yakup'u sevdim ama Esav'dan nefret ettim. Şimdi arkadaşlar, geçen hafta 8. bölümü tamamladık. Yine ön bildiri konusuna baktık. Seçilmişlik konusuna baktık. Tabii seçilmişlik konusu, ön bildiri konusu, Tanrı'nın gelecekte olacakları bilmesi ve bunları belirlemiş olması, bizleri seçiyor olması konularını duyduğunuz zaman, işte İzmir Protestan Kilisesi kalbiniz bir kilise olmalı sonucuna varabilirsiniz. Doğru. Doğru bir sonuç. İzmir Protestan Kilisesi gerçekten kalbiniz bir kilise. Ama kalbiniz olduğumuz için seçilmişliği öğretmiyoruz. Seçilmişliği neden öğretiyoruz veya önceden belirlenmişliği neden öğretiyoruz? Çünkü Romalılar'da bunu okuyoruz. Eski antlaşmada bu düşünceyi okuyoruz, bu anlatımı okuyoruz. Bütün yaratılış kitabı boyunca, Mısır'dan çıkış kitabı boyunca bu düşüncenin bütün eski antlaşmada örüldüğünü görüyoruz. Dokunduğunu görüyoruz ve Mesih gelene kadar bu düşüncenin anlatıldığını görüyoruz. Yani bu sadece Kalvinistlerin öğrettiği bir doktrin değildir. Bu zor bir doktrindir, zor bir öğretidir. Onun için birçok kilise bundan kaçınıyor veya ya ben kendi seçme özgürlüğümü buna feda edemem deyip bunu istediği gibi, buradaki Pavlus'un öğretilerini istediği gibi yorumlamaya başlıyorlar. Geçen hafta önceden belirlenmişlik üzerine bir vaaz vermiştik. Bu hafta da seçilmişlik üzerine odaklanıyoruz. Bu doktrinin, önceden belirlenmişlik doktrinin Calvin tarafından öğretilmesinin nedeni kutsal kitap tarafından öğretiliyor olmasıdır. Bu doktrinleri biz burada bundan dolayı öğretiyoruz. Burada seçilmişliği, önceden belirlenmişliği anlatmamızın sebebi de kutsal yazıların bu öğretilerle yoğrulmuş olmasıdır. Ve bu konu sadece imanda olgun ya da gerçekten bilgili kişiler tarafından dikkate alınması için böyle kenarda köşede kısık bir ses tonuyla öğretilmiyor. Bu öğreti yaratılış öyküsünün merkezinde yer alan bir öğreti. Ve Musa tarafından Tanrı'nın çocuklarına şu önemli dersi öğretiyor. Sahip oldukları herhangi bir güzelliklerden ve herhangi bir güçten veya kudretten veya işte boylarından, postlarından, güzelliklerinden dolayı veya bundan ötürü değil veya iyi işlerinden, sevaplarından ötürü değil, aslında zayıflıklarından ötürü Tanrı'nın seçilmiş kulları oldukları dersini öğretiyor. Pavlus bunu anlamamızı istiyor ve bu ders Pavlus tarafından Romalılara müjde sunumunun tam kalbinde bir teselli kaynağı ve günahları içinde kaybolmuş olanların kaybolmuşluklarının bir açıklaması olarak anlatılıyor. Kaybolmuşluğun açıklanması olarak Tanrı'nın önceden belirlemesi, Tanrı'nın seçim öğretisi, Tanrı'nın seçilmişlik öğretisi veriliyor Pavlus tarafından. Seçilmişlik, müjdenin açıklanışında önemsiz, ikincil bir konu değildir. Aksine müjdenin merkezinde bulunan bir konudur. Ana konudur, temel konudur. Hatta müjdenin ana konusudur diyebiliriz. Pavlus için İsa Mesih'in çarmıha gerilip gerilmemiş olması ne kadar önemliyse, seçilmişlik, önceden belirlenmişlik konusu da o kadar önemlidir. Seçilmişlik doktrini var mı, yok mu? Çarmı var mı, yok mu kadar önemlidir. Ve seçimin amacı da budur. Sevgili kardeşler, bizim yapmış olduğumuz iyi işlerimizin sonucu olarak değil, bizi çağıranın sayesinde kurtulduk. Tanrı'nın merhametine ve şefkatine nail olmak, Tanrı'nın merhametini isteyene ya da çalışana değil, merhamet sahibi olan Tanrı'ya bağlıdır. Merhamet Tanrı'nındır. Acımak Tanrı'nın elindedir. Kime merhamet edeceğine Tanrı karar verir. Musa Tanrı'nın yüceliğini görmek istediğinde Rabbin Musa'ya kendisini açıkladığı gibi, Rabbin adını senin önünde ilan edeceğim, merhamet ettiğime merhamet edeceğim, acıdığıma acıyacağım diyor. Arkadaşlar, hizmet ettiğimiz Tanrı'nın adı budur. Tanrımız merhamet Tanrısıdır. Bunun kutsal kitaba dayalı bir öğreti olduğuna, müjdeye dayalı bir öğreti olduğuna ve müjdenin kutsal kitaba dayalı öğretisinin tam merkezinde yer aldığına hiç şüphe yoktur. Peki, Yakup'u sevdim, Esav'dan nefret ettim. Ne demek oluyor bu? Yani bu Yakup'u sevdim, Esav'dan nefret ettim de ne demek oluyor? Neden birdenbire karşımıza Malaki 1'i okurken böyle bir şey çıkıyor? Hatta Paulus gidiyor bunu alıyor. Bize yeni antlaşmada da hatırlatıyor Romalılar'da. Evet kardeşler, Tanrı'nın gazabını kutlayan bir çağda yaşamıyoruz. Ama geçmişte Tanrı'nın gazabının kutlandığı zamanlar oldu. Bu çağ Tanrı'nın gazabını ne kabul ediyor ne de anlıyor. Ama Yakup'u sevdim, Esav'dan nefret ettim ayetinin çoğu yani genelde bu ayet veya buna benzer ayetler atlanıyor çoğu kilisede. Yakup'u sevdim, Esav'dan nefret ettim sözü çok nadir bir şekilde vaaz ediliyor. Vaaz edilse de geçiştiriliyor. Evet, çoğu kişi bu tür ayetleri eski antlaşmadaki Tanrı anlayışının kaybolmaya yüz tutmuş, İsrail'in bu tür anlayışları yavaş yavaş aştığı ve Hristiyanlığın artık kabul edemeyeceği bir kalıntısı olarak görüyorlar. Yani artık bu geçmişte kalmış bir öğretidir. Artık Mesih sadece sevgidir. Bazen internet üzerinde vaizleri dinlediğiniz zaman sadece bunu duyarsınız. Mesih, İsa Mesih sevgidir. Hristiyanlık, hatta Hristiyanlık bir din değildir, bir sevgi dinidir. Yani sevgi dinidir de değil de sevgidir. Bir ilişkidir, Tanrı'yla ilişkidir. Tanrı sadece sizden size sevgisini vermek istiyor. Bu kadar. Peki, gazabına, Paulus burada, Tanrı'nın öfkesine maruz kalanlara ne olacak diyor. Tanrı bazılarını cezalandıracak. Bunu cevaplamayalım mı? Evet. Ancak burada Paulus'un bu öğretiyi sadece onaylamakla, Paulus bu öğretiyi sadece onaylamakla kalmıyor. Aynı zamanda bu öğretiyi müjde öğretisiyle, hizmet ettiği merhametli ve şefkatli Tanrı'nın adıyla bir tutuyor. Peki Tanrı'nın Esav'dan nefret etmesini bizim nasıl anlamamız gerekiyor? Ne diyeceğiz bu konuda? Ya nasıl olur da daha doğmamış çocuklar? Esav daha doğmamış. Yakup daha doğmamış. Tanrı'nın Esav'ın küçük kardeşi Yakup'u sevmesi ama Esav'dan nefret etmesi adaletsizlik değil mi? Haksızlık değil mi? Ama Paulus'un yanıtı kesin. Asla. Kesinlikle değil. Hatta bunu öyle bir şekilde söylüyor ki yani bir şekilde bunu haşa diye çevirebilirsiniz. Kesinlikle hayır. Kesinlikle haksızlık değil. Kesinlikle adaletsizlik değil. Merhametli bir Tanrı'ya hizmet ediyoruz. Adı da merhamettir Tanrı'nın. Paulus'un tartışmasının en önemli başlangıç noktası Tanrı'nın kutsallığı ve günahkarlara karşı duyduğu gazaptır. Sevgi ve nefret kendilerini iki tarafsız seçenek olarak Tanrı'ya sunan ve Tanrı'nın ister istemez birini ya da diğerini seçtiği iki masum seçenek değil. Aksine Tanrı'nın kutsallığı ve günaha karşı gazabı bu tartışmanın başlangıcı. Tanrı'nın Yakup'a duyduğu sevgi bir merhamet uygulamasıdır. Ve aklanmanın bir sonucudur. Evet, Tanrı doğrudur. Yakup'a merhamet ediyor. Tanrı'nın Yakup'a duyduğu sevgi bir merhamet uygulaması ve aklanmanın sonucudur. Tanrı'nın Yakup'a gösterdiği sevgi gerçek Yakup'un, yani acı çeken ölen ve Yakup'un hak ettiği tüm gazabı üzerine yüklenen Rab İsa Mesih'in bir meyvesidir. Rab İsa Mesih'in yapacaklarından dolayı Yakup'a merhamet edilmiştir. Rab İsa Mesih'in çarmıha gitme kararından dolayı. Evet, arada binlerce sene var. Doğru. Ama Yakup'a merhamet edilmesinin sebebi, Tanrı'nın Yakup'u sevip ona merhamet etmesinin sebebi Mesih'tir. Yakup'un hak ettiği tüm gazabı üzerine yüklenen Rab İsa Mesih sayesinde Yakup'a merhamet edilmiştir. Esav'a duyulan nefret hak edilmiş kazanılmış ve doğaldır. Evet, Esav'dan Tanrı'nın Esav'dan nefret etmesi hak edilmiş bir nefrettir, kazanılmış ve doğaldır. Bu bizim başlangıç noktamızdır. Önümüzdeki hafta işleyeceğimiz ayetlerde bu konuyla ilgili daha çok şey göreceğiz. Ama şunu anlamalıyız ki günahkarlığımız veya günahkar oluşumuz Pavlus'un başlangıç noktasıdır. Romalıların başlangıcında da günahımızla başlıyor, günahkarlığımızla başlıyor Pavlus. Tanrı Yakup'u mu sevdi? Ya nasıl sevebilir? Haksızlık, adaletsizlik değil mi? Nasıl böyle bir şey yapabilir? Neden böyle bir şey yaptı? Çünkü Tanrı merhametlidir. Çünkü Tanrı İsa Mesih'te merhametlidir. Ve bu merhamet sahibi olan Tanrı'dan başka hiçbir şeye bağlı değildir. Merhamet isteyene ya da merhamet için uğraşan kişiye bağlı değildir. Merhamet zorunlu kılınsa merhamet olmaz, değil mi? Merhamet Tanrı'dadır. Sadece Tanrı'dadır. Sonra Pavlus Tanrı'nın nefretinin bir başka nesnesi olan Firavun'dan bize bahsediyor. Peki Firavun Tanrı'nın nefretini hak etmiş miydi? Firavun Tanrı'nın halkını köle haline getirmişti. Başından beri bir katil, bütün halkı temizleyen veya etnik bir şekilde temizleyen birisiydi ve bir sahtekardı. Hepimiz gibi o da babası şeytanın gerçek bir çocuğuydu. Eski antlaşma dersimize bir bakın. Rabbin emri Firavun'a şöyle gelmişti. Halkımın gitmesine izin ver. Bırak halkım gitsin. Ama Firavun bu emre itaat etmiyor. Ve Rab bunun üzerine Firavun'u şöyle uyarıyor. Çünkü elimi kaldırıp seni ve halkını salgın hastalıkla vurmuş olsaydım yeryüzünden silinmiş olurdun diyor. Adalet mi istiyorsun? Hakkını mı istiyorsun? Yaşayan Tanrı'nın önünde dur ve hakkını iste. Gerçekten Rabbin önüne gelip ya Rab bana adil davran, adalet istiyorum demeyin sakın. Çünkü her biriniz günahınızdan dolayı ebedi ölümü hak ediyorsunuz. Ebedi ölüm, ebedi ruhsal ölümdür. Hepimiz yaşayacağız. Hepimiz bedensel olarak sonsuza dek yaşayacağız, bu yaşamı sürdüreceğiz. Eğer Rab'den bana adil davran diye dua ediyorsanız Rab'be, umarım size adil değil, merhametli davranır. Çünkü onun adil davranması sizin sonsuz yaşama sahip olan sizlerin bu sonsuz yaşamı Rabbin cehenneminde geçirmeniz anlamına geliyor. Evet, hakkını mı istiyorsun? Yaşayan Tanrı'nın önünde dur ve hak ettiğini iste. Evet, Tanrı'nın hepimizi daha şimdiden yargılamış olması hem henüz iman etmemiş olanlar hem de bu örnekten ders alabilecek olanlar için merhametin ta kendisidir. Şu an burada bu müjdeyi dinliyor olmanız, bu vaazı dinliyor olmanız bile Tanrı'nın merhametidir. Bu merhamet Mesih'in geldiği gün bitecek. Bu merhamet Mesih yeryüzüne geldiğinde son yargı gününde duracak. Ve bu lütuf çağrısı tekrar edilmeyecek. Burada kürsülerden tekrar edilen veya çarşıda pazarda Hristiyanların arkadaşlarına dostlarına anlattığı bu müjde artık duyurulmayacak. Ve bu müjde duyurulmadığı zaman Mesih gelmiş demektir. Mesih eğer geldiyse yargılanacağınız anlamına geliyor. Evet, eğer şu an bu müjdeyi duyuyorsanız ne yapmanız gerektiğini sorun. Rabbimiz İsa Mesih tüm günahınızı üzerine yüklenmiştir. Bunu anlamak istiyorsanız gelin bizlerle konuşun. İşte bu amaçla Firavun'un yaşamasına izin verildi ve bulunduğu konuma yükseltildi. Hatta şöyle diyor. Gücümü sana göstermek, adımı bütün dünyaya tanıtmak için seni ayakta tuttum. Hala halkımı salıvermiyor. onlara üstünlük taslıyorsun. Veya kendini onların önünde yüceltiyorsun. Sen benim bir sözümle silinebilirdin diyor. Arkadaşlar, Rab merhametini herkese göstermiyor. Adalet nedir? Yani adalet kişinin hak ettiğinin kendisine verilmesidir, değil mi? Yani kişinin hak ettiğiyle ödüllendirilmesidir. Adalet Tanrı'nın merhametini herkese göstermesini gerektirmiyor. Adalet Tanrı'nın merhametini herkese göstermesini gerektirmez. Eğer merhamet gerçekten de merhamet ise adaletin gereklerine göre hareket etmez. Zaten bunu yapamaz. Merhamet adaletin gereklerine göre hareket etmez. Eğer adalet merhameti zorunlu kılıyorsa merhamet merhamet olamaz. Arkadaşlar, kendilerine merhamet edilmeyenlere ki böyle bir merhameti hak ettiklerini söyleyemezsiniz. Kendilerine merhamet edilmeyenlere Tanrı'dan nefret etmekten başka ne kalır? Gerçekten kurtulmayanlar, Tanrı tanımayanlar, işte Tanrı'yı işte az çok tanıyorum diyenler, Mesih'in çağrımını kabul etmeyenler, öyle ya da böyle nefret derecesi ne olursa olsun Tanrı'dan nefret ediyorlar. Ve bu nefret gazapla sonuçlanır. Kendileri tarafından açıkça bilinen emre itaat etmedikleri için Tanrı'nın gazabına maruz kalırlar. İtaatsizliklerinin ödülünü biçerler. İsa Mesih'in ikinci gelişinde Firavun ölümden diriltilip yargılandığında Tanrı'nın gücü ve merhameti ortaya çıkacaktır. Firavun'un ölümden diriltilmesini göreceksiniz. Çünkü önce Mesih'e ait olanlar diriltilecek. Daha sonra Firavun ölümden diriltilip Mesih'in önüne geldiğinde onun yargılanışını göreceksiniz. Ve Tanrı'nın gücü ve merhameti daha net ortaya çıkacak. Çünkü bu bizim hak ettiğimiz ama tatmadığımız bir yargıdır. Siz Rab'den korkanlar dikkat edin, kendinize dikkat edin. Firavun'un hizmetkarları arasında bile bazıları var. Bu kişiler Tanrı'nın gazabından kaçıp kurtuldular ve hatta Mesih'te merhamet buldular. Kardeşler, Tanrı'nın merhameti hiç beklemediğimiz bir yerde karşımıza çıkıyor. Evet, böylece Firavun'un yüreğini katılaştırıyor Rab. Evet, Rab Firavun'un yüreğini katılaştırıyor. Öyle bir katılaştırıyor ki Firavun Tanrı'yı seçemesin. Firavun Tanrı'yı istemesin. Bunu yapan Tanrı'dır. Tanrı'nın merhameti Firavun'a gösterilmiyor. Ve isyanında bile Rabbin gücünün ve yüceliğinin sözcüsü oluyor Firavun. Çünkü isteseler de istemeseler de Rabbin bütün işleri Tanrı'nın yüceliğini anlatır. Dolayısıyla Tanrı'nın Yakup'a göstermiş olduğu bu merhamete, İbrahim'e ve İsrail'e göstermiş olduğu bu sevgiye gücenirseniz ya da bu sevgiye kızarsanız müjdeye gücenmiş, müjdeye kızmış olursunuz. Seçilmişlik öğretisine kızarsanız, önceden belirlenme öğretisini kabul etmiyorum diye reddederseniz Tanrı'yı reddetmiş oluyorsunuz. Tanrı'nın çarmıhını reddetmiş oluyorsunuz. Tanrı'nın kendisini reddetmiş oluyorsunuz. Ve bu saldırgancı bir tavırdır. Yaptığınız Tanrı'ya karşı haksızlık olur. Dünyanın adil saydığı gibi adil davranmamış olursunuz. Ama bu merhamet, Tanrı'nın bu merhameti bizleri alçaltıyor. Bu merhamet insanı alçaltan bir merhamettir. Seçilmişlik öğretisi öyle gidip sağda solda böbürleneceğimiz, övüneceğimiz, gururlanacağımız bir öğreti değildir. Bizleri alçaltan bir öğretidir. Ve eğer günahınızı düşünürseniz o zaman bilirsiniz. Kurtuluşunuzun sizin isteğinize ya da yaptığınız herhangi bir şeye bağlı değildir. Evet, kurtuluşunuzun size bağlı olmadığını öğrendiğinizde gururlanacak hiçbir şeyin kalmadığını görürsünüz. Bizim övülecek tek şeyimiz Rabbimizdir, çarmıhımızdır, değil mi? Bu gerçeği içinizde bilirsiniz. Kendi kendinizi iyileştirme, düzeltme çabalarınızı bir düşünün. Hala aynı günahın yakanızı bırakmadığını, tüm çabalarınızın hala daha yetersiz olduğunu görürsünüz. Tanrı'nın lütfunun devamı da bu çabalara bağlı değildir. İstediğiniz kadar düşün ve bu günaha devam edin veya bildiğiniz hangi günah sizi zorluyorsa istediğiniz kadar düşün. Ama şunu bilin ki Tanrı'nın lütfu sizin o günahınıza bağlı değil. Bunu biliyorsunuz. Bu övüneceğimiz bir doktrin değil. Bu bir gurur meselesi değil. Bu öğreti bizi alçaltan bir öğretidir. Kardeşler, bu öğreti aynı zamanda bizi teselli eden bir öğretidir. Bizim teselli kaynağımızdır. Sevdiklerimizi kurtarmak için tek başımıza yapabileceğimiz hiçbir şey olmasa da onlar için Mesih'ten ayrılamayız. Onları merhamet sahibi Tanrı'ya emanet edebiliriz. Dualarımızla Rab'be getirebiliriz ve sevdiklerimiz için dua edebiliriz. Dua edebilir ve müjdeye tanıklık edebiliriz. Kendi yaptıklarımız ya da performansımızla değil, Mesih'in lütfuyla tanıklık edebiliriz. Rabbimiz İsa Mesih'le, onun çarmığıyla, onun gücüyle ve günahları içinde kaybolanları kurtarma yeteneğiyle övünebiliriz. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.